Dudaktan kalbe.
Ayrım 30.
Güneş batmış, deniz büsbütün sönmüştü. Nereden geldiğimi bilmiyordum. Köhne bir rıhtımdan geçiyordum. Taşların bazıları kopmuş, atlamadan geçilmeyen yarıklar meydana gelmişti. Birdenbire suların canlandığını, tatlı sesler çıkararak taşlarda çırpındığını gördüm. Başımı çevirdim, arkamdaki iskeleye bir şirket vapuru yanaşıyordu. Akşamın sükutu içinde tiz bir çocuk sesinin Paşa Bahçe diye haykırdığını işittim. Olduğum yerde duraklamıştım. Paşa Bahçe. Ömrümde pek az söz beni bu kadar müteessir etti. Paşa Bahçe. Benim zavallı kınalı yapıncakın doğduğu, büyüdüğü yer. Uzak memleketlerde gözlerinin bir hazin ısrarla gördüğü çocukluk rüyası. Bu mahzun akşam saatinde kalbimin bir yara gibi sızladığını hissediyordum. Kınalı yapıncakın evi acaba hangisiydi? Acaba hangi taşların üstünde oynamıştı? Bunu öğrenmek bende bir kuvvetli arzu halini aldı. Öyle sanıyordum ki, kınalı yapıncağın oturduğu yalıyı keşfedersem, fevkalade bir şey olacak, onun kısa etekleriyle, sarı saçlarıyla, güzel çilli yüzüyle bana doğru geldiğini göreceğim. Ah kınalı yapıncak, birbirimizi artık hiç görmeyeceğiz. Fakat seni dünyada tesadüf etmediğim en güzel, en temiz bir şey gibi hatırlayacağım. Sanatın bana çok saadet verdi. Kınalı yapıncak, fakat hiçbirisi senin bıraktığın hatıraya benzemedi. Kayaların arasında çıplak bacaklı bir ihtiyar balıkçı dolaşıyordu. Şüphesiz eski bir yerli olacaktı. Acaba Lamia'nın babasını sorsam bilir miydi? Akla gelen bu münasebetsiz şeye kendim de güldüm. Hakikaten ben gittikçe çocuk oluyordum. Gece olmuştu, hayli yorulmuştum. Karadan dönmek imkansızdı. İskeleden bir sandala atladım, ara sıra başımı çevirip bakıyordum. Paşa Bahçe yavaş yavaş uzaklaşıyor, karanlığa karışıyordu. Fakat ben kınalı yapınca aklımdan çıkaramıyordum. Bu 3 seneye yakın bir zaman içinde Lamia'yı birçok defalar hatırlamıştım. Fakat hiçbir zaman onu bu kadar tam olarak ruhumun içinde bulamamıştım. Gözümün önünde en küçük manalarını, en gizli çizgilerine varıncaya kadar bütün tafsilatıyla çehresi, kulağımda sesi titriyor. Dudaklarımda hemen hemen nefesini, burnumda saçlarının kokusunu buluyordum. Onu bu kadar tam olarak nasıl muhafaza etmiştim? Evet, ben kınalı yapınca bu 3 sene içinde birçok defalar hatırlamıştım. İtiraf edeyim ki ona ettiğim fenalık beni en mesut, en tatlı saatlerimde zehirledi. Kendime hak vermek için kuvvetli sebeplerim vardı. Kınalı yapıncak basit bir çocuk diyordum. Bu tarzda felaketler bu kabil ruhlar üzerine zannettiğim kadar büyük tesirler yapamaz. Biraz müteessir olduysa bile herhalde unutmuştur. İhtimal şimdi gayet mesuttur. Bu mantık beni tamamiyle tatmin etmese bile herhalde mütemadiyen üzülmeme mani oluyordu. Sonra insan hisleri zamanla aşınıyor, kuvvetini kaybediyor. Hayatın daha başka meşgaleleri var. Hele benim gibi gürültülü bir hayat yaşayan bir sanatkarın. Fakat şu var ki Lamia'nın mesut olduğuna kendimi inandırdığım halde hiçbir zaman ona dair bir şey sormaya, öğrenmeye cesaret edemedim. Sandalın bir köşesinde gözlerini kapamış, kendimi bir deniz gibi her yandan saran hatıralara terk etmiştim. O yaz, rüyasının bende umduğumdan fazla izler bıraktığını şimdi anlıyordum. Cavidan'la beraber geçirdiğim bu 2,5 senenin saadetini inkar edersem nankörlük olur. Şen ve bahtiyar yaşıyorduk. Seyah kuşlar gibi her mevsimi bir memlekette geçiriyorduk. Dostlarımız bahtiyarlığımıza haset ediyorlardı. Fakat hangi memlekette olursak olalım, her yaz tam bu mevsimde içimde müzmin bir hüzün, sebepsiz bir yaşama yorgunluğu uyanıyordu. Çalışmaktan nefret ediyordum, yaşamaktan usanıyordum. Kalbimde bilinmez bir şeyin hasreti, bilinmez bir yerin dâ-ü sülâsı vardı. Neyi istiyordum, neresini düşünüyordum? Bunu anlamaktan, bu hisleri fazla tahlil etmekten de kendimden de korkuyordum. Bu gizli buhran devam ettiği müddetçe karımı kendime yabancı hissediyordum. İçlerinde yaşamaktan o kadar zevk aldığım şık, kibar, zarif dostlarımızı terzi mankenleri gibi ruhsuz görüyor, her hallerine, her sözlerine gizli gizli asabileşiyordum. Bana bir köhne, Şeymi dedeyi, bir mazlum, Kerem'i, bir manasız kınalı yapıncağı düşünmek daha tatlı geliyordu. Kibar, sık eğlenceli bir hayata kavuştuktan sonra mahrus günleri düşünmek anlaşılmaz bir ruh süflülüğü. Fakat ne yapalım ki böyle? Bu gece Lamia'ya ait olan hatıralarımda bir hususiyet daha fark ediyordum. Biçare çocuğun kendisi gibi hatıra ve hayali de insana en acı ve bedbaht saatlerinde yakın bulunuyordu. Bir defa İtalya'da bir araba kazası geçirmiş, birkaç gün bir hastanede epeyce ıstırap çekmiştim. O vakit kabuslarımın içinde hep onunla konuşmuş, hep onunla meşgul olmuştum. Sonra annem öldüğü vakitte öyle. Ben annemin öldüğünü bir gece Grand Opera'nın holünde haber almıştım. Birdenbire etrafımızdaki ziyaların nasıl söndüğünü, dünyanın nasıl başıma yıkıldığını unutamayacağım. Yaralı bir hayvana dönmüştüm. Yuvarlanmamak için bir duvara dayanıyor, ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Cavidan biraz uzakta dostlarımızla konuşuyordu. Dudaklarında muhteşem ve biraz lakayt tebessümü vardı. Bu dakikada yapılacak en doğru şey, onu bir vesileyle oradan ayırmak, arabamızı atlayarak otele dönmekti. Fakat ben böyle yapmadım. İçimde birdenbire bir başka korku doğmuştu. Bana öyle geliyordu ki Cavidan Yesim'in derisçesini anlamayacak, manasız teselli sözleri söyleyecek, sabır tavsiye edecek. Hatta ihtimal ağlayacak. Fakat bunlar benim istediğim, beklediğim gözyaşları olmayacak. Bu belki sebepsiz, haksız bir korkuydu. Fakat bir türlü onu kalbimde yenemedim. Kendi kendime oradan kaçtım, bir odaya kapanarak inleyip ağlamakla geçirdim o geceyi. Tuhaf değil mi? Beni yalnız Lamia teselli etti. Öyle zannediyordum ki bu gece onu yarım saat görmek mümkün olsa, başımı birkaç dakika onun göğsüne koysam ıstıraplarım kesilecek, bu ölüme daha metanetle tahammül edeceğim. Cavidan darılmıştı. Ertesi gün niçin kendisine haber vermeden operadan kaçtığımı sordu. Büyük bir sükunetle ona kara haberi verdim. Bu matem gecesinin yüzümde bıraktığı izleri o vakit fark etti. Cavidan, bu ölünün beni ne kadar derinden derine sarstığını belki anlamadı. Fakat terbiyeli, vazifeperver bir insan gibi hareket etti, matemimize nazik bir hürmet gösterdi. Sandal yalımızın rıhtımına yanaşıncaya kadar bu tahayyüllerden kendimi kurtaramadım. Yorgun olmama rağmen yemek yemek istemiyordum, erkenden odama çekildim. Yalıda bu gece mahzun bir yalnızlık vardı. Cavidan'ın dadısı Dilnüfas Kalfa bana kahve getirmişti, odadan çıkacağı vakit gülümseyerek, ''Galiba gönderdiğinize pişman oldunuz.'' dedi. ''Pek yalnız kaldınız.'' Ben de güldüm. ''Evet, öyle oldu, yalnız kaldım.'' dedim. İhtiyar kadın, Allah daha uzun ayrılıklar göstermesin diye dua ederek odadan çıktı. Karımla daima beraber yaşamıştık. Evlendiğimiz günden beri bir gece bile birbirimizden ayrılmamıştık. Her evde, her ailede tesadüf edilen ufak tefek kırgınlıklar istisna edilirse, ciddi surette hiç birbirimizi incitmemiştik. Fakat şunu gizleyemeyeceğim ki, ben bu yalnızlık hissini daima çok duymuştum. Cavidan'ı seviyordum. Sevmemek için bir sebep yoktu. Etrafımızdakiler bizi aile saadetinin modeli addediyorlardı. Hakikaten de öyleydi. Fakat ruhumun gizli bir köşesi vardı ki, karım hiçbir zaman oraya giremeyecekti. Ben, doğuştan münzevi ve vahşi bir adam olduğum için mi bu öyle oluyordu, yoksa ayrı ayrı muhitlerde başka türlü yaşayarak yetiştiğimiz için mi? Bunu tahlile çalışmaktan daima korktum. Hatta bu ruh yalnızlığını bile kendi kendime itiraf etmedim. Bu gece yalnızım. 2,5 seneden beri ilk defa birbirimizden ayrılıyoruz. Aramızda 2 saatlik bir mesafe yok. Ayrılalı 6 saat bile olmadı. Buna rağmen kendimi Cavidan'dan o kadar uzak buluyorum ki. Hatta yalnız ondan da değil. 2,5 senelik kendi hayatım da bana bir başkasının, bir yabancının uzaktan görülmüş, bir romanda okunmuş sergüzeşti gibi görünüyor. Bir aralık bu düşünceleri derinleştirmekten, bu karanlık duygulara kendimi fazla kaptırmaktan korktum. Eserimle meşgul olmak istedim. Fakat bu biçare eser 2,5 seneden beri zihnimde bir ölü gibi cansız, soğuk yatıyor. Evet, keşke bu gece Cavidan'ı bırakmasaydım. Vakit geçirmek için aklıma bir çare geldi. Çoktan beri ihmal ettiğim bazı dostlara mektup yazmak. Fakat düşündüm ki bunlar adi, soğuk merasim sözlerinden ibaret kalacak. Sözlerim düşündüğüm ve duyduğum şeylerin büsbütün aksi olacak. 2,5 sene manasızlıklar içinde kuklalık ettiğim yetmiyormuş gibi bu geceyi, kendi kalbimle yalnız kaldığım bu tek geceyi de böyle ziyan etmek doğru değil. Benim dertleşmeye, kalbimi bütün çıplaklığıyla göstermeye ihtiyacım var. Bu 2,5 sene içinde bu kadar insan tanıdım, yüzlerce dostum var. Bunların içinde mesela bir çare Şemi dede kadar beni anlayacak kimse yok. Şu halde bu mektubu kendi kendime yazayım dedim. Yazıhanemin gözünden bir deste kağıt çektim, bu satırları karaladım. Vakit hayli gecikti, artık yatmalı. Fakat yatmadan evvel yapılacak küçük bir işim var. Bu manasız mektubun kağıtlarını birer birer yakmak. Bir daha böyle çocukluk yapmamak için kendi kendime söz vermek. 2 Haziran. Bugün geç uyandım. Cavidan'ın ancak akşama doğru geleceğini tahmin ediyordum. Hava güzeldi, öğleden sonra yalıdan çıktım. Niyetim bir saat kadar küçük su taraflarında dolaşmak, sonra eve dönerek katiyen çalışmaya başlamaktı. Heyhat ki yine sersemliğim tuttu. Çamlıca'ya doğru bilmediğim yollara saptım, bitip tükenmez yokuşlardan çıktım. Tarlalar, bahçeler arasında saatlerce yürüdüm. Öyle ki yorgunluktan bitap bir halde yalıya döndüğüm vakit ortalık kararmıştı. Cavidan sistem ederse yabancı yollarda kaybolduğunu söyleyecektim. Bahçede Dilnuvaz Kalfa'yı gördüm. İhtiyar kadın endişeli bir tavırla, "Küçük hanım gelmedi," dedi. "Size bir telgraf var. Galiba ondan. Siz gittikten yarım saat sonra geldi." Telgrafı açtım. Cavidan'dan geliyordu. "Ayşe hanımefendi bu gece beni bırakmıyor. Senin de mutlaka gelmeni istiyor. Bekliyoruz." Dilnuvaz Kalfa meraklı yüzüme bakarak, "Bir şey yok ya inşallah," diyordu. "Hayır, bu gece de bırakmamışlar," dedim. Bu saatten sonra benim adaya gitmeme imkan yoktu. Hemen cevap verdim. Gündüz evde olmadığım için telgrafı şimdi aldığımı söyledim. Beni mazur görmelerini rica ettim. Bu halde bu gece de Cavidan'dan ayrı kalıyordum. Dün gece kendi kendime yazdığım mektubun son satırlarında bu kağıtları yırtmak, artık uyumak istediğimi söylemiştim. Kağıtları yırtmaya muvaffak olamadım. Onları yazıhanemin bir gözüne kilitledim. Uykum ise hiç yoktu. Karanlıkta yalının bahçesine indim, saatlerce denizi, karşı sahillerin sönük ışıklarını seyrettim. İçimde müphem, karanlık bir hicran vardı. Yeni hayatımdan ilk defa kendimi şikayet ediyordum. Neyim eksikti? Şeref, şöhret, para, hatta aşk. Öyle ya aşk. Madem ki karımı seviyordum, madem ki karımın her türlü meziyetlere sahip bir kadın olduğunu herkes tasdik ediyor, bu müphem, karanlık hicranı tahlil etmekten korkuyordum. Kendilerinde şifasız bir hastalık bulmaktan korkan doktorlar gibi. Kalbimi tatmin için muhakemeler yürütüyor, mantıklar yapıyordum. Kendi kendime diyordum ki, eski sefil hayatımın bir kısmı İstanbul'da geçmişti. Burada ben çok ıstırap çektim. Şimdi İstanbul'a yine dönüyorum. İhtimal bu eski ıstırap hatıraları gizli gizli ruhumun içinde canlanıyor. Eski acılarımın son bakiyelerini çekiyorum. Müphem düşünceler içinde geçen saatler insanı vücut yorgunluklarından ziyade eziyor. Dün gece odama döndükten sonra yük altında bunalmış bir hamal kadar baygın uyudum. Gözlerimi açtığım vakit odada hafif bir kanat sesi vardı. Pancurlar kapalı olduğu için ışık girmiyor, odanın loş havası içinde ince bir gölge çırpınıyordu. Derhal anladım. Açık soba borusu deliğinden bir kuş yavrusu girmişti.
Ayrım sonu.